27. ayrım, sayfa 243, 22. bölüm. Sahaf dükkanından çıktığımda vakit ikindiyi bulmuştu. Güz güneşi etkisini yitirmiş, denizden gelen tatlı bir esinti görünmez parmaklarıyla yaşlı caddeyi usulca okşamaya başlamıştı. Nicholas Flamel hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmış olduğumdan mı, eski arkadaşlarımla birlikte bu soruşturmanın bir parçası haline geldiğim için mi, yoksa insana canlılık veren şu nemli esinti nedeniyle mi bilinmez, kendimi çok iyi hissediyordum. Solda Abdülhak Hamit, Yahya Kemal, Lev Troçki gibi önemli insanları ağırlamış bir zamanların ünlü Tokatlıyan Oteli'ni, şimdinin İşhan'ını, sağda Atlas Pasajı'nı geçerek mağazama yürüyordum ki onu gördüm. Bir vitrinin önünde durmuş ayakkabılara bakıyordu. Sırtında bej rengi bir yağmurluk vardı, inceydi, uzun boyluydu. Açık kumral saçları esintide usulca kıpırdıyordu. Bu kadında tanıdık bir yan vardı ama çıkaramamıştım. Bakışlarımın ağırlığını hissettiğinden olacak birden bana döndü. Hay Allah, onca yıllık karımı nasıl tanıyamamıştım? Oydu, evet, karım Gülriz. Aa, Selim. O da şaşırmıştı. Merhaba Gülriz. Merhaba, ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Aptalca gelecek ama, dedim gözlerimi ondan alamayarak, seni başka biri sandım. Bu güzel kadın da kimmiş diye baka kaldım. İnanmamıştı. Hani şu reklamlardaki adam gibi mi? Reklamı falan bilmiyorum. Seni gördüm, güzelliğin karşısında etkilendim. Sonra da bu güzel kadının karım olduğunu anladım. Yüzü kızardı. Hadi oradan. Vallahi dedim, vallahi seni tanıyamadım. Söylediklerim hoşuna gitmişti. Daha fazlasını duymak istiyordu. Demek artık karını tanımıyorsun diyerek koluma girdi. Yürümeye başladık. Tanımıyorsun deme. Karının ne kadar güzel bir kadın olduğunu nasıl unutursun de. Başını çevirip yüzüme baktı. Selim, sen iyi misin? İyiyim, hem de çok iyiyim. Farkında değil misin? Bu çok güzel bir şey. Neymiş o güzel olan? Bu rastlantı, yani seni karım olarak değil, kadın olarak beğenmem, senden etkilenmem. Kendini bağışlatmak için böyle söylüyorsun. Aklıma Katya meselesi geldi. Ondan mı bahsediyordu? Ne suç işledim ki? Daha ne olsun, onca yıllık karını tanımadığını söylüyorsun. Affedersin, aptallığıma ver. Ama böylece sana başka bir açıdan bakmış oldum. Gördüğüm kadın etkileyiciydi, güzeldi. Teşekkür ederim diyerek biraz daha sokuldu Gülriz. Bakma, az önce söylediklerime gerçekten hoş bir sürpriz oldu. Saçlarımızda denizden esen rüzgar, bir süre yaşlı caddede kol kola hiç konuşmadan yürüdük. Mağazaya mı gidiyoruz diye sordu Gülriz. Şart değil, nereye istersen oraya gidelim. İşlerin yok mu? Boş ver, bugün mağazaya dönmezsem Azya batmaz herhalde. Azya batmaz da eğer 2 saat sonra Burç'u okuldan alıp pedagog Hersimaman'a götürmezsem kıyamet kopar. Adam bir daha muayenehanesinin eşiğinden adım attırmaz bize. Ne yapalım o zaman? Burç doğmadan önce Beyoğlu'na sinemaya gelirdik, hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Her sinemaya gitmeden önce de tartışırdık. Ben polisiye filmlere gidelim derdim, sen de romantik filmlere. Ama sonuçta senin dediğin olurdu. Yapma ya, o kadar bencil bir adam mıyım ben? Yok yok, değilsin. Ben kolay pes ederdim. Senin romantik filmlerden nefret ettiğin kadar ben polisiyelerden nefret etmezdim. Hatta bazılarını çok sevdiğimi bile söyleyebilirim. Ama romantik filmlere de giderdik canım. Mesela Love Story'ye gittiğimizi hatırlıyorum. Senin ağlamaktan gözlerin şişmişti. Evet, giderdik ama daha çok polisiye oynatan sinemaların kapısını aşındırırdık. Her neyse, dert yanmak için söylemedim. O günlerde genellikle Lale muhallebicisine uğrardık. İkimiz de sakızlı muhallebi yerdik. Kışsa salep içerdik diye ekledim. Sahi en son ne zaman muhallebiciye gitmiştik? Düşündüm, çıkaramadım. Çok olmalı diye mırıldandım. Şimdi gidelim mi? Gidelim dedim. İyi ki akıl ettin. Buraya mı girelim diyerek başıyla solumuzdaki saray muhallebicisini gösterdi. Olur. Yemek saati olmadığından içerisi fazla kalabalık değildi. Köşedeki 4 kişilik masalardan birine yerleştik. Beyaz önlükler içinde genç bir garson kibarca yanımıza yaklaştı. Sakızlı muhallebi var mı diye sordum. Maalesef beyefendi, sadesi var. Memnuniyetsiz bir ifadeyle Gülüz'e baktım. O benim kadar düş kırıklığına uğramamış görünüyordu. Biz de sadesini yeriz dedi. Siparişlerimizi alan garson masadan uzaklaşırken karım sonunda beni kaygılandıran konuyu açtı. Öğle vakti mağazaya Nihat geldi. Biliyorum dedim umursamaz bir tavırla. Telefonla konuştuk. Kenan'ın şu sergi meselesine takmış kafayı. Yanındaki kadın şu Rus. Katya mı? Evet Katya. Kenan'ın sevgilisi. Nihat da öyle söyledi. Çok güzel bir kadın. Sanki ilgilenmiyormuş gibi davrandım. Muhallebilerin üzerine bir de sade Türk kahvesi içelim mi? Başıyla olur dedikten sonra Kenan ciddi mi diye sordu. Anlaşılan ikna olana kadar bu konuyu kapatmayacaktı. Anlamazlıktan geldim. Hangi konuda? Katya konusunda. Bu kadın da ötekiler gibi geçici bir heves mi yoksa evlenmeyi mi düşünüyor? Masadaki su şişelerinden birini aldım. Bu konuda konuşmadık. Şişenin kapağını açarken sürdürdüm. Bana kalırsa bu kez farklı. Kenan abayı yakmış görünüyor. Açtığım şişeden ikimizin de bardaklarına su doldurdum. Mutlu olabilecekler mi bari? Nereden bileyim hayatım? Kenan'ı bilirsin, uçarı bir adam. Kadına gelince pek tanımam. Dün akşam yemekte bizimle birlikteydi. Daha önce de bir ya da iki kere gördüm. Oh, sonunda Katya'nın dün benimle yemekte olmasını önemsiz bir olaymış gibi anlatabilmiştim. Gülriz bardağına uzandı, suyundan bir yudum aldı. Bana kalırsa bu iş yürümez dedi. Görüşümü söylememi bekliyormuş gibi sustu. Benim de bardağıma uzanmamın tam sırasıydı. Benden laf alamayacağını fark edince Katya güzel bir kadın diye sürdürdü. Aynı zamanda akıllı. Sanki onu şu sokağa düşmüş Rus kadınlarıyla bir tuttuğumu sanma. Ancak Kenan'la aralarında kültür farkı var. Bir Rus bizim kültürümüze ne kadar ayak uydurabilir ki? Söylenecek çok laf vardı ama eşimin niyetinin gerçekten bu konuyu tartışmak değil, benim Katya'ya ilişkin görüşlerimi öğrenmek olduğunu bildiğimden haklısın zor iş demekle yetindim. Gürriz dikkatle süzüyordu beni. Söylediklerimde içten miydim yoksa onun hoşuna gitsin diye mi böyle konuşuyordum anlamaya çalışıyordu. Farkında değilmiş gibi göründüm. Zaten şu sıralar Kenan'ın kafası sergiyle meşgul. Yani yakında evlilik filan yok. Bir süre daha Gülriz'in gözlerinde endişe bulutları dolaştı. Ancak muhallebilerimiz geldikten sonra olayı unuttu ya da öyle görünmeyi başardı. Benim bu olaydan çıkardığım ders ise karıma başka bir kadın hakkında, hele bu kadın güzelse, asla yalan söylememem gerektiğiydi. Kahvelerimizi içerken telefonum çaldı. Açtım, Kenan'dı. Zanlıların avukatlarıyla yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veriyordu. Yunus Küllükçü'nün avukatı yarın sabah için hapishane ziyaretini ayarlamıştı. Uyuşturucu satıcısı Reşat Çopur ise görüşme isteğimizi reddetmişti. Bizim polisin adamı olmamızdan kuşkulanıyormuş. Kenan avukatını ikna etmiş. Adam Reşat Çopur'la yeniden görüşecekmiş. Eğer hapishaneye gelmek istiyorsan yarın 9'da Taksim'de buluşalım diyordu. Saat 10'da Bayrampaşa cezaevinin önünde olmamız gerekiyormuş. Gürriz'in bulaşacağımızı bilmesini istemiyordum. Tamam görüşürüz diye kısa kestim. Bu defa Kenan uzatıyordu. Eğer gelmeyi düşünüyorsan şu anda stüdyodayım. Katya ile Nihat da yanımda. Günlerdir çalışmadık. Birinin dekorları hazır, öteki de yapılacak. İki cinayet mahallinin daha fotoğrafını çekeceğiz. Hani işin erken biter de. Aslına bakarsanız onların yanında olmak için can atıyordum. Ama Kenan'la konuştuğumu anlayan Gülriz'in gözlerinde yine o kuşku bulutları dolaşmaya başlamıştı. Başka zaman Kenancığım, yorgunum. Bu akşam eve erken gideceğim. Bu yanıtıma Gülriz'in çok sevindiğini biliyordum. Telefonu kapattıktan sonra yeter abi daha birkaç saat önce birlikteydik ya diye söylendim. Ancak karım sanki ne düşündüğümü anlamış gibiydi. Onları çok seviyorsun değil mi? Seviyorum tabii, çocukluk arkadaşlarım. Kenan biraz tuhaf ama aslında ikisi de iyi insan. Bakma Kenan da fena değildir. Evet biraz tuhaftır ama iyidir. Kenan'dan pek hoşlanmamasına rağmen üstelemedi Gülriz. ama kalkıştığımız işi duysa kıyameti koparırdı. Üstelik hiç de haksız sayılmazdı. O yüzden Gülciz'in bu soruşturmadan asla haberi olmamalıydı. Muhallebiciden kalktıktan sonra Gülciz oğlumuzun Ulus'taki okulunun yolunu tutarken ben de mağazaya döndüm. Yarın öğleye kadar gelemeyecektim. İşlerin bir kısmını bugünden halletsem fena olmazdı. Mağaza müdürü Cihan'ı yanıma çağırdım. Son 3 ayın satışları üzerine konuştuk. Krize rağmen iyi bir satış düzeyi yakalamıştık. Bu sorunlarımızı çözmüyordu ama bir parça da olsa moralimizi düzeltiyordu. Cihan'ın ardından sekreterimi çağırdım. Bir iş görüşmesine gideceğim diye yarın öğleden sonra geleceğimi söyledim. Artık yarınki görüşmeye kendimi hazırlayabilirdim. Ertesi sabah The Marmara'nın önünde buluştuk. Dünkü güzel havanın yerinde yeller esiyordu. Kül rengi gökyüzü kasvetli bir düşünce gibi çökmüştü. Taksim meydanının üzerine. Volvo'mdan inip Canon'ın Land Rover marka siyah jipine geçtiğim o kısa sürede bile bir boğuntu gelip oturmuştu yüreğimin ortasına. Canon ise benim tersime oldukça neşeliydi. Dün iki cinayet mahallinin daha fotoğrafını çekmişlerdi. Bugün de Katya ile Nihat stüdyoya gidecek, iki fotoğraf çekimi için dekorları hazırlayacaklardı. Nihat bizimle gelmek istemişti ama Kenan Katya'nın yardımına ihtiyacı var diyerek onu güç bela stüdyoda kalmaya razı etmişti. Bizim işimiz bitince de Kenan stüdyoya dönüp fotoğrafları çekecekti. Planları aksamazsa tüm çekimler istediği zamanda tamamlanacaktı. O güne kadar bir de cinayetleri kimin işlediğini bulduk mu tadından yenmez diyordu. Acele etme diye uyardım onu. Daha yeni başlıyoruz. Dolapdarı'daki ışıklarda durmuştuk. Şöyle bir baktı bana. Acele ediyorum değil mi? Farkındayım. Sana bir itirafta bulunmak istiyorum. Aslında siz olmadan bu işe kalkışmayı gözüm pek yemiyordu. Ne yaparım ederim diyordum ama ne yalan söyleyeyim içten içe korkuyordum. Şimdi üçümüz de yanımdasınız ya. Bu cinayetleri daha kolay çözümleyecekmişiz gibi geliyor bana. Düş kırıklığına uğramak istemiyorsan böyle düşünme. Bu işin kolay çözüleceğini sanmıyorum. Daha neyle karşı karşıya olduğumuzu bile bilmiyoruz. Dize ile konuştuklarımızı anlattılar mı sana? Nicholas Flamel konusunu mu? Başımla onaylayınca evet dedi. Yeşil yanmıştı, jipi hareket ettirdi. Nihat'la Katya ne konuştuysanız hepsini anlattılar. Çok ilginç bir adammış şu Nicholas Flamel. Oldukça da gizemli. Karısı Prenel'i simyayla ilgilenen gizli bir tarikatın üyeleri öldürmüş. Ama dize günümüzde böyle bir tarikat olmadığına inanıyormuş. Evet, Kenan her zamanki gibi meselenin can damarını yakalamıştı. Öyle, ona göre bu iki cinayetin simyacılarla bir ilgisi olamazmış. Ya satanistlerle? Aklın yolu bir, ben de bunu düşünüyordum. Sanırım Nihat da bizim kuşkularımızı paylaşıyor. Çünkü dün kızına satanistlerle şu ünlü felsefe taşının bağlantısı var mı diye sorular sordu. Ama bir bağlantı bulamadık. Tabii bunlar dizenin görüşleri. Bakalım Yunus Küllükçü ne diyecek? Ne de olsa Aysun Güven'in eski sevgilisi. Kızın bu tür tarikatlarla ilişkisi var mı yok mu bilir herhalde. Belki Yunus Küllükçü de böyle bir tarikatın üyesidir. Belki demekle yetindi Kenan. O da benim gibi elimizde yeterli bilgi olmadan yorum yapmanın yanlış olduğuna inanıyor olmalıydı. Bir süre ikimiz de önümüzden akan yola verdik dikkatimizi. Çevre yoluna çıkarken şu avukat dedim. Yunus Köllükçü'yü savunan adam. Sahi herifin adı neydi? Caner Egemen. Bu Caner Egemen müvekkiliyle görüşmemizi yadırgadı mı? Yadırgamadı mı? Yadırgamaz mı? Ama biliyorsun ben de hukuk okudum. Mesleği yapmasam da avukat sayılırım. Barodan Cezmi abiyi devreye soktum. Cezmi abiyi tanıyorsun, Galatasaraylı. Tanımam mı? Dişlek Cezmi. Hah işte o, babamın iyi arkadaşıydı. Beni de çok sever. Durumu ona anlattım. Avukat Caner'le o konuştu. Zaten Yunus okutman maaşıyla geçiniyormuş. Bugüne kadar Caner'e tek kuruş ödeyememiş. Ücretini ödemeyi de önerince müvekkiliyle görüşmemizde bir sakınca görmedi. Peki niye bu soruşturmayı yapıyorsunuz diye merak etmedi mi? Vallahi parayı alınca çok üstünde durmalı. durmadı. Üstelik kendisi gibi düşündüğümüzü de öğrenince bütün kuşkuları dağıldı. O da bizim gibi bu iki cinayetin aynı kişiler tarafından işlendiğini düşünüyor. Biz öyle mi düşünüyoruz? Bir an bakışlarını yoldan alıp yüzüme baktı. Tabii, yoksa neden bu soruşturmayı yapalım? Benim sadece kuşkularım var. Kenan yeniden yola bakmaya başladı. Bense kuşkularımızın gerçek olmasını bekliyorum. Bak göreceksin, Yunus Küllükçü bugün bize yeni kanıtlar verecek. İnşallah dedim ben de bakışlarımı yeniden asfalta çevirirken. Yunus Küllükçü'nün avukatı Cener bizi Bayrampaşa cezaevinin önünde bekliyordu. Kısa boyluydu, kiloluydu, saçları erken dökülmüştü ama tuhaftır genç görünen bir adamdı. Bizi oldukça kibar bir tavırla karşıladı, hep birlikte cezaevinden içeri girdik. Silahlı nöbetçiler geçildi, kalın kapılar açıldı, cezaevinin floresan lambalarla aydınlanan giriş binası dışarıdaki kapalı havadan daha kasvetliydi. İçeri girince yüreğimde tuhaf bir çarpıntı duydum, korkuyla karışık bir heyecan, karamsarlık, çaresizlik, elinin kolunun bağlanmış olması, kalın duvarlar, tel örgüler, nöbetçi kuleleri, suratları düşmüş, yorgun göz kapaklarının altından size bıkkın bakışlar fırlatan askerler, gece gündüz burada kapalı kalmak, Gülriz'i Burç'u görememek, bu erkek kalabalığının içinden biri olmak, sadece bir isim olmak, canım istediğinde çekip gidememek, beklemek, seni sevenlerle birlikte cezanın sona ereceği günü beklemek, nasıl bir duygudur bu? Öte yandan insanlar buna katlanabildiklerine göre demek ki dayanılmaz bir durumda değil. Bekara karı boşamak kolay. Bir de mahkumlara sormak lazım. Allah kimsenin başına vermesin. Ben ziyaret için gelmiş olmama rağmen bir tuhaf oldum. İçeridekiler ne yapsın? Avukat Cener önde, biz arkada. Duyarlı kapıya gelinceye kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık. Duyarlı kapıya gelince gardiyanlar cep telefonlarımızı, anahtarlarımızı, üzerimizde metal olan ne varsa istediler. Bu eşyalar kapının dışından geçecekti. Bu işlemi yapmamıza rağmen Kenan ve ben geçerken kapı ısrarla ötmeye başladı. Kalın kaşlı genç gardiyan üzerinizi aramak zorundayız diyerek hoyratça tüm bedenimizi yokladı. Aradığı her neyse bulamayınca eliyle benim metal tokalı kemerimi, Kenan'ın kol saatini işaret etti. Bunları çıkarıp yeniden deneyin. Denedik, Kenan geçti. Ancak kapı beni sevmemiş olmalı ki yine ötmeye başladı. Gardiyan kalın kaşlarının altından ters ters baktı yüzüme. Sen giremezsin diyeceğini sanıyordum ki eliyle ayaklarımı göstererek ayakkabılarınızı çıkarın dedi. Efendim? Tekrar ettiği için canı sıkılmıştı. Ayakkabılarınızı çıkarın da öyle geçin diye homurdandı. Ne yapmak istediğini anlamamıştım. Yine de söylediklerini yerine getirdim. Tuhaf, bu kez kapı ses çıkarmadı. Gardiyan ayakkabılarımı alıp kapıdan geçirmeye çalıştı. Yine ötmeye başladı. Şaşkın bakışlarımızı görünce çok önemli bir bilgi açıklıyormuş gibi başını sallayarak büyük bir ciddiyet ve vakar içinde kapı çok hassas, ayakkabıdaki çiviye çalıyor diye açıkladı. Genç gardiyandan uzaklaşıp uzun bir koridora girerken ne kadar sıkı güvenlik önlemleri var diye söylendim. Hepsi göstermelik dedi avukat Cener. İçerisi cephanelik gibi. Silahtan cep telefonuna, uyuşturucudan ameliyat aletine kadar ne istersen var. Üstelik hepsinin en kalitelisi. Nasıl oluyor bu Cener Bey dedim şaşkınlıkla. Burası devletin cezaevi değil mi? Oluyor işte Selim Bey, oluyor. Burada oluyor, burası Türkiye. Kenan dudaklarında manidar bir gülümsemeyle dinlemiştim başka bir metal kapıya ulaşıncaya kadar süren konuşmalarımızı. Metal kapının ardında Yunus Küllükçü ile görüşeceğimiz oda vardı. İki tarafta konuşanlar birbirini duyabilsinler diye ortası delinmiş kalın bir cam bölmenin önünde beklemeye başladık. Yunus Küllükçü'yü. Çok sürmez demişti avukatı. Sürmedi. Camlı bölmenin öteki tarafındaki odanın kapısı açıldı. İçeriye kısa boylu, zayıf, metal çerçeveli gözlükleri olan bebek yüzlü gençten bir adam girdi. Cam bölmenin bizim tarafını görmek için gözlerini kısarak bakıyordu. Avukatını fark edince sağ elini kaldırarak yaklaştı. Merhaba dedi Cener. Nasılsın Yunus? İyiyim Cener abi, sen nasılsın? Avukat uzatmadı. Sana bahsettiğim beyler, Bize yardımcı olmak istiyorlar. Ezik ama umut dolu bir gülümseyiş belirdi genç adamın yüzünde. Hoş geldiniz. Ben ne diyeceğimi bilemediğim için hoş bulduk gibilerden bir şeyler geveledim. Ama Kenan hapishane raconunu biliyordu. Allah kurtarsın dedi. Yunus'un kahverengi gözlerinde acı ama alaycı bir parıltı belirdi. Teşekkür ederim ama ona kalırsa yandık. Hiç alınmadı Kenan. Lafın gelişi öyle söyledim. Biliyorum biliyorum dedi kalender bir tavırla genç adam. Bizim buradaki adımız da kader kurbanları zaten. Kenan aynı frekanstan konuşmayı sürdürdü. Ama belki de kaderin değişecek. Belki de Tanrı senin kaderini değiştirmek için bizi yollamıştır. Olamaz mı? Alaycı ama umut dolu bir sesle yanıtladı. Neden olmasın? Sonra ciddileşti. Sahi neden bu davayla ilgileniyorsunuz? Kenan anlatmadım mı dercesine avukata baktı. Yunus bu hareketi görmüştü. Gerçi Caner abi biraz bahsetti. Sizden duyarsam daha iyi olacak. Bir tür merak diyelim, bir tür dedektiflik. Şundan emin olabilirsin, biz senden yanayız. İnanmak isteyen gözlerle baktı Yunus. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlara güvenebilirsin diyerek Kenan'ı destekledi avukat Caner. Minnettar bir ifade belirdi Yunus'un aydınlık yüzünde. Sağ olun, avukatlık ücretini de vermişsiniz. Serbest kalınca borcumu öderim. Hiç önemi yok dedi Kenan. Önemli olan adaletin yerine getirilmesi. Ben de eski avukatım. Kanunları biraz bilirim. Yunus'un bakışları bana kaymıştı. Şimdi ne diyeceğiz bu çocuğa diye düşünürken hazır cevap arkadaşım anında yaptı açıklamayı. Selim bir tür özel dedektiftir. Yıllarca yurt dışında yaşadı. Bu tür karmaşık cinayet olaylarının çözümünde uzmanlaşmıştır. Memnun oldum dercesine hafifçe başını eğdi Yunus. Dava dosyalarını okuduk diye sürdürdü konuşmasını Kenan. Selim de ben de senin suçsuz olduğunu sanıyoruz. Sanmayın dedi Yunus. Dimdik bakıyordu. Ben gerçekten suçsuzum. Karıncayı bile incitmem demiyorum. Gözüm dönse belki ben de birilerini öldürebilirim. Ama Aysun'u öldürmedim. Bunu ona yapamam. Çok kızmış olsam da ondan nefret etsem de bunu ona yapamam. Başından beri suçsuz olduğuna inandığı için Kenan'ın Yunus'u sıkıştırmaya niyeti yoktu. Dayanamayıp ben sordum. Neden? Yanıt hemen geldi. Çünkü onu çok seviyorum. İçten görünüyordu fakat savunmaya geçmesi kafamda kuşku uyandırdı. Onu seviyor olmam masum olduğunu göstermez dedim. Birçok kıskançlık cinayetinde failler maktulleri deli gibi sevdiklerini söylemişlerdir. Yunus'un kahverengi gözlerinden bir öfke bulutu geçti. Bana nasıl bunları söylersin diyecek sandım, yapmadı. Haklısınız, benzer davalar olduğunu ben de duydum. Böyle çok olay varmış. Ancak Aysun'la ilişkimiz farklıydı. Birbirimizi kaybetmemek için özgür bırakmıştık. Yani ilişkiniz bitmiş miydi? Hayır demek istediğim de bu. İlişkimiz bitmesin diye birbirimize ait olmaktan vazgeçmiştik. Bu yeni yetmeleri anlamak mümkün değildi. Avukat Caner müvekkiline yardım etmeye çalıştı. Rahmetli Aysun ile Yunus liseden beri sevgiliymişler. Aynı zamanda çok da iyi dosttuk dedi Yunus. Ölen sevgilisinden söz ederken gözleri dolmamıştı, sesi titremiyordu. Aşk zamanla eski heyecanını yitiriyor, bizde öyle oldu. Bizde de öyle oldu. İkiniz de aynı anda mı yitirdiniz heyecanınızı? Hayır dedi gergin bir tavırla başını sallayarak. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Önce Aysun yitirdi heyecanını. Sonra da sen mi? Ardı ardına sorduğum sorular, üslubumdaki kararlılık Yunus kadar avukatı Caner'i de rahatsız etmişti. Bakın Selim Bey nereye varmak istiyorsunuz bilmem ama. Lütfen Caner abi diyerek lafını kesti Yunus. Bence Selim Bey'in soruları mantıklı. Hepsini yanıtlamak istiyorum. Ayrıca bana yardım etmek isteyen insanların bu kadar dikkatli olmasına da sevindim. Demek ki işi sıkı tutacaklar. Söylediklerinde içten miydi yoksa numara mı yapıyordu kestirmek zordu. Böyle düşündüğüne sevindim Yunus dedim. Seni kırmak, üzmek gibi bir niyetimiz yok. Ancak olay hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursak sonuca da o kadar çabuk ulaşırız. Önceleri Yunus'u sorgulamamı yadırgayan Kenan da beni onaylarcasına başını salladı. Aslına bakarsanız benim heyecanımı yitirdiğim pek söylenemez diye dalgın bir tavırla açıklamaya başladı Yunus. Çünkü ben hep Aysun'u yitiririm korkusuyla yaşıyordum. Herhalde korku ona duyduğum heyecanı hep diri tuttu. Bu yüzden Kartal'a aşık olduğunda ona karşı çıkmadım. Aysun'a sen benim için çok özel bir insansın dedim. Kime aşık olursan ol, kiminle birlikte olursan ol, ben hep buradayım, seni hep seveceğim dedim. Söz kadınlara gelince, konu Kenan'ın uzmanlık alanına girdiğinden sorguya o başladı. Kaç yaşındasın? 28 dedi genç adam. Daha mı yaşlı gösteriyorum? Yo, tam yaşını gösteriyorsun, hatta daha genç. Mesele şu ki 28 yaş için oldukça olgun bir davranış göstermişsin. Bana sorarsanız akıllıca dedim. Böylece sevdiğin kişiyle bağlarını koparmamışsın, çok mantıklı davranmışsın. Öyle mi dedi alaycı bir tavırla, ama sonuçta hem sevdiğim insanı hem de özgürlüğümü kaybettim. Katil diye suçlanmak da cabası. Oğlan sandığımdan da zekiydi ama karşılıklı söz yarıştıracak halimiz yoktu. Bunu da en iyi anlayan Kenan'dı. Aysun öldürüldüğü gün evinde görülmüşsün diye konuya döndü. Oradaydım. Kartal'ın ölümünden sonra Aysun çıldırmış gibiydi. Onu yalnız bırakmamaya çalışıyordum. Kartal öldüğünde Aysun Paris'teydi. Acı haberi vermek de bana düşmüştü. Onu havaalanında karşılayan da, mezarlığa götüren de bendim. Çok kötü durumdaydı. Aysun'un öldürüldüğü günde onu yoklamak için evine gitmiştim. Kendini biraz toparlamıştı. Kartal'ı kim öldürmüş olabileceği üzerine kafa yoruyordu. Katili mutlaka bulacağım diyordu. Ben de onu yatıştırmaya çalışıyordum. 2 saat kadar kaldıktan sonra okula gittim. Keşke biraz daha kalsaymışım. Çünkü ben yanından ayrıldıktan hemen sonra öldürülmüş. Aysun bahsetmiştir. Kartal'ı kimin öldürdüğünü düşünüyordu diye sordum. Onun da kafası karışıktı. Reşat Çopur'dan kuşkulanıyordu. Biri daha var diyordu. Kim diye sordum. Yok yok, o cinayet işleyemez diyordu. Yani o kişinin kim olduğunu söylemedi mi sana? Söylemedi. Soruşturmanın can alıcı noktalarının birinde bulunuyorduk. Heyecanla sordum. O kişinin kim olduğunu sen tahmin edemez misin? Hiç duraksamadan yanıtladı. Edemem. Aysun'un yanında olmaya çalışıyordum. Ancak her dakika yanında olamıyordum. Kendi hayatım vardı. Üniversitede işler yoğundu. Neredeyse her gün derse giriyordum. Aysun'un kimlerle buluştuğunu, ne yaptığını bilemem. Heyecanım parladığı gibi çabucak söndü ama sorguyu sürdürdüm. Üniversitedeki ilişkileri nasıldı Aysun'un? Düşmanı, kavga ettiği birileri var mıydı? Aysun kimseyi umursamazdı. Son dönemde herkes ona çatlak gözüyle bakıyordu zaten. Bir tür meczup olarak görülüyordu. Görüyorlardı. Kimse ona bulaşmıyordu. Bu dönemin sonunda işten atacaklardı. Aysun da biliyordu. Aldırmıyordu. Planları vardı. Kartal'la birlikte daha çok para kazanacağız. Kartal'la birlikte daha çok para kazanacağız diyordu. Ben soracaktım. Kenan benden önce davrandı. Kartal ile Aysun nasıl tanışmış? Tanıştıklarında ben de yanlarındaydım. Siyah para gitmiştik. Aysun'u oraya götüren bendim. Doğum günüydü. Aysun rock müziğe bayılırdı. Her türünü severdi. Kartal'ın bateristlik yaptığı müzik grubu Siyah Bar'da çalıyordu. Aysun sever diye düşündüm. Yanılmamıştım. Grubu sevmişti. Hem de bateristiyle büyük bir aşk yaşayacak, onun yüzünden ölecek kadar sevmişti. Kederli bir sessizlik belirdi cam bölmenin öteki tarafında. Aysun'un onun yüzünden mi öldürüldüğünü düşünüyorsun diyerek bozdum sessizliği. Başka nasıl olabilir ki? Aysun'un düşmanı yoktu. Ölünün arkasından konuşmak iyi değil ama Kartal uyuşturucu bağımlısıydı. Karanlık işlerin içindeydi. Aysun'u da o işlere bulaştırdı. Bulaştırdı diyorsun, bundan emin misin? Eminim tabii. Kartal'la tanıştıktan sonra Aysun da çok kötü değişiklikler oldu. Eroinden hapa kadar her türlü uyuşturucuyu denedi. Galiba satış işine de bulaştı. Galiba mı? Uyuşturucu kullandığını bana açıkça söylemişti. Fakat satış işinden hiç söz etmedi. Bundan 1 yıl önce Sorbonne Üniversitesi'nden burs kazanarak 6 aylığına Paris'e gitti. Ama Kartal'dan uzak duramadığı için birkaç ay geçmeden geri döndü. Döndükten sonra birden Aysun'un eli para görmeye başladı. Cihangir'de bir ev kiraladı. Evin 1 yıllık kirasını peşin verdi. Paranın kaynağını sordum. Fransa'daki bir şirket adına araştırma yapıyorum diyerek geçiştirdi. Arada bir Fransa'ya gidiyordu. Bana sorarsanız uyuşturucu taşıyordu. Bence öldürülme nedenleri de uyuşturucuydu. Yani sen Reşat Çopur'u mu suçluyorsun? Reşat Çopur mu başka biri mi bilemem ama onları uyuşturucu tacirlerini öldürdüğünden eminim. Peki Aysun'u hiç uyarmadın mı? Uyarmaz mıyım? Dilimde tüy bitti. Hatta bu yüzden onunla kavga bile ettim. Günlerce konuşmadım. Onun umurunda bile değildi. Baktım ben olmazsam daha da kötü olacak. Yeniden aradım. İyi ki de aramışım. Bana ihtiyacı varmış. Benim telkinlerim sonucu uyuşturucuyu azalttı. Neredeyse bırakacaktı. Fakat kartal onu olumsuz etkiliyordu. Uyuşturucudan vazgeçebilirdi ama kartaldan vazgeçemiyordu. Sanki kafası hala o konuyla meşgulmüş gibi kendi kendine söylendi Yunus. Kadınlar sorunlu erkekleri daha ilginç buluyorlar galiba. Kötülük adeta onları çekiyor. Kartal ona ne kadar sert davranırsa davransın, Aysun o adamdan ayrı kalamıyordu. Yani dayak mı yiyordu? Hem de nasıl? Uyuşturucu krizi başlayınca Kartal kendini kaybediyor, para bulamadığı için Aysun'u suçluyordu. Para sıkıntısı çekmediklerini söylemiştin. Uyuşturucuya para mı dayanır? Bir bakıyordum ellerinde dünyanın parası oluyordu, bir bakıyordum cepleri bomboş kalıyordu. Parasız kaldıkları anlarda Kartal'ın krizi tutarsa Aysun'a saldırıyordu. Kaç kere yardımına zor yetiştim. Kapıyı açmıyorlardı. Allah'tan Aysun bana evin anahtarını vermişti. Açıp giriyordum içeri. Aysun o kadar çok mu güveniyordu sana? Kime güvenecek? Zavallının Bursa'da huzur evinde yatan yaşlı annesinden başka kimsesi yoktu ki. Evin anahtarının sende olmasına Kartal ne diyordu? Kartal ilginç bir adamdı. Ayıkken dünya iyisiydi. Aysun'u hiç kıskanmazdı. Benimle de çok iyi dost olmuştu. Bana küçük kardeşi gibi davranırdı. Kartal'la Aysun aynı evde mi kalıyorlardı? Kartal tarla başında müstakil bir evde kalıyordu. Müzik çalışmaları için yalnız olması gerekiyormuş ama geceleri genellikle Aysun'un evinde kalırdı. İyi biriydi ha? Diye mırıldandı Kenan. Peki onu kıskanmıyor muydun? Kıskanıyordum hem de delice ama elimden ne gelir? Aysun beni değil onu istiyordu. Senin için çok zor olmalı. Önceleri cehennem gibiydi. Sonra alıştım. Kıskançlık bitti filan demiyorum. Nasıl bitsin? Aysun'u köpek gibi seviyordum. Onları her gördüğümde yüreğim sızlardı. Fakat Aysun'u görmemek daha kötüydü. Zaten kederli olan görüşme odası iyice duygusallaşmak üzereydi ki Kartal'ın şeytana tapan gruplarla filan ilgisi var mıydı diyerek kuşkulandığımız konuya geldim. Başından beri sorularımızı yanıtlamakta istekli davranan Yunus ilk kez duraksadı. Ne oldu Yunus dedim. Çok mu zor bir soru? Zor değil de söyleyeceklerimin yanlış anlaşılmasından korkuyorum. Merak etme dedi Kenan. Biz yanlış anlamayız. Bildiklerini anlat yeter. Kartal Kadıköy'deki Akmar pasajına takılıyordu. Belki duymuşsunuzdur. Satanizme meraklı gençler orada toplanırlar. Alt katlarında esrar da içilir. Siyah barada bu o türden insanlar takılıyordu. Black metal türünden müzik dinlenir. Nedir bu black metal? Satanistlerin dinlediği türden sert bir müzik. Birkaç kez de şeytan inciri üzerine konuşmalarına tanık oldum. Şeytan incirini ilk kez duyuyordum. Sahiden böyle bir kitap var mı? Kitap mı var diye atıldım. Evet, Anton LaVey adında bir Amerikalı yazmış. İncil karşıtı bir kitap. Satanistlerin kutsal kitabı. İçinde satanistlerin 10 emri de varmış. Ayin yaptıklarını duydun mu, gördün mü? Kanlı ayinlerden bahsediyorsanız öyle bir ibadet yok. Sadece kendi aralarında toplanırlardı. Hatta bir keresinde ben de katıldım. Mumlar, tütsüler yakılıyor. Black metal gruplarının şarkıları çalınıyor. Şeytan incirinden ayetler okunuyor. Ancak kan dökme yok. Ne kedi öldürdüler ne de bakire kızları. Yani ben görmedim. Olsaydı Aysun anlatırdı zaten. Nicholas Flamel diye birinden bahsettiklerini duydun mu? Alnı kırıştı, hatırlar gibiydi. Tanıdık geliyor, kimmiş bu adam? Aysun'un evinde onun çizdiği yılanlı bir resim var. Ona benzer başka bir resim de Kartal'ın evinde bulunmuş. Ha, şu Fransız simyacı dedi Yunus. O efişleri Aysun Fransa'dan getirmişti. Adam ölümsüzlüğün sırrını bulmuş, simya taşı mı ne? Felsefe taşı diye düzelttim. Aysun Nicolas Flamel hakkında ne düşünüyordu? Bilmem, hiç konuşmadık. Resimleri nereden bulmuş? Yanılmıyorsam Fransa'da yaşlı bir kadın hediye etmiş. Kadın biyografi yazarıymış. İsmi de Catherine'di galiba. Çok emin değilim. Sanırım Nicolas Flamel'in bir biyografisini de yazmış. Satanistlerle ilgisi olabilir mi? Sanmıyorum. Bence bu resimler basit birer hediye. Hem simyacıların neden satanistlerle ilgisi olsun ki? Bakışları Kenan'la benim üzerimde gezindi. Yoksa Aysun'u satanistler mi öldürdü diyorsunuz? Öyle demedik dedi Kenan. Sadece onları anlamaya çalışıyoruz. Kartal'ın bu satanist arkadaşlarından tanıdığın kimse var mı? O ayinlerde gördüğün kişilerden biri. Yunus olumsuz anlamında başını salladı. Bence yanılıyorsunuz. Aysun'la Kartal'ı onlar öldürmüş olamaz. Haklı olabilirsin ancak satanist arkadaşlarını bilmemizde yarar var dedim. Yunus'un kararsızlığı sürüyordu. Neden korkuyorsun diye üsteledim. Korkmuyorum. Neden korkacağım? Sadece suçsuz insanların başını belaya sokmak istemiyorum. Sokmayacaksın ki, biz polis değiliz. Kimseyi tutuklayacak halimiz yok. Sadece konuşacağız. Kısa bir duraksamanın ardından çözüldü Yunus. Pekala, Kartal'ın çok yakın bir arkadaşı vardı. Adı Mürsel. Ayinlerde Şeytan İncil'inden ayetleri o okurdu. Sesi çok etkileyiciydi. Nerede buluruz bu Mürsel'i? Beyoğlu'nda Suriye Pasajı'nın giriş katında Angel Heart adında bir müzik marketi var. CD, kaset, tişört, afiş filan satıyor. Öğreneceklerimiz tamamlanmıştı. Kenan gidelim mi der gibilerden bana baktı. Gidelim demek varken işgüzarlığım tuttu. Şu Aysun'un evi duruyor mu diye sordum Yunus'a. Duruyor. Dedim ya, bir yıllık kirayı peşin ödemişti. O zaman anahtarı da hala sendedir. Başıyla avukatını gösterdi. Caner abiye vermiştim. Anahtar bende dedi Caner. İsterseniz sizi götürebilirim.